Ayrım 20, eşya hukuku, sayfa 235. 2. Koruyucu yetki. Mülkiyeti koruyucu yetkilere mülkiyetin olumsuz içeriği de denilmektedir. Medeni Kanun madde 683'e göre malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Medeni Kanun madde 683'ün belirttiği iki dava doğrudan doğruya mülkiyet hakkına ait yetkilerdir. Bu talepler mülkiyet hakkından kaynaklanır ve varlıklarını mülkiyet hakkına ayrılmaz bir biçimde bağlı olarak sürdürürler. Bu yüzden istihkak ve el atmanın önlenmesi müdahalenin meni taleplerinin mülkiyetten ayrı olarak temlik edilebilmeleri mümkün değildir. Şüphesiz ki malik mala zilyet bulunduğu takdirde zilyetliğe ait sözleşmeden doğan bir bağla bağlı bulunduğu kimseye karşı bu ilişkiden doğan davalardan malına verilen zarar için haksız fiil hükümlerine dayanan tazminat davasından ve suç teşkil eden hallerde ceza hukukunun korunmasından yararlanır. Biz burada mülkiyete ait iki davayı belirtmekle yetineceğiz. Bir, istihkak davası. İstihkak davasını dolaysız zillet durumunda olmayan malik olmayan haksız dolaysız zillete karşı açar. Dava ile güdülen amaç, malikin mülkiyet hakkına dayanarak malın dolaysız zilyetliğine kavuşmasını sağlamaktır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır mal ise, dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar. Buna karşılık tapuya kayıtlı taşınmazlarda istihkak davasının fonksiyonunu tapu sicilinin düzeltilmesi davası yerine getirir. Zira Medeni Kanun madde 992 sicilde gözüken malikin dolaysız zillet yetkilerini kullanmasını öngörerek tapuda kayıtlı malike dolaysız zilletlik durumunu sağlamıştır. Malik tapuda hak sahibi olarak gözüktüğü sürece dolaysız zilletliğini kaybetmiş olmaz. Bu yüzden de zilletliği ancak saldırıya uğrayabilir. Diğer bir deyişle taşınmaz, tamamen işgal edilmiş olsa dahi malikin zilyetliği gasp edilmiş olmayıp saldırıya uğramış olur. Bu yüzdendir ki uygulamada fuzuli şagilleri çıkarmak için istihkak davası değil, el atmanın önlenmesi davası açılmaktadır. Buna karşılık gerçek malik tapudaki yolsuz kayıt yüzünden sicilde malik olarak gözükmüyor ise, Medeni Kanun madde 992'nin sağladığı dolaysız zilyetlik durumundan yararlanamayacağından dolaysız zilyetliği kendisine sağlayacak olan tapu kaydının düzeltilmesi davası istihkak davası fonksiyonunu yerine getirir. Davacı malın malikidir. Mülkiyeti bağımsız olabileceği gibi paylı mülkiyet de olabilir. Malik daha önce zilyet olduğu malın zilyetliğini tamamen kaybetmiş olabilir veya dolaylı zilyet durumunda bulunabilir. Davalı haksız zillettir. Zilyetin malike karşı zilyetliği haklı bir sebebe dayanıyorsa malikin istihkak talebi söz konusu olmaz. Zilyetliğe haklılık bir ayni veya kişisel hakka dayanabilir. Örnek olarak bir mal üzerinde kurulan intifa hakkı veya malın kira veya ariyet olarak verilmesi gibi. Aynı şekilde malikin veya kanunun tanıdığı yetki ile başkasına sağlanan bir hak da zilyetliği haklı kılar. Örnek olarak alt kira veya intifa hakkı sahibinin intifa konusu malı kiraya vermesi gibi. Zilyetin Medeni Kanun madde 988 uyarınca emin sıfatıyla zilyetten mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanmış olması veya kazandırıcı zaman aşımı ile mülkiyet Medeni Kanun madde 777 veya başka bir ayni hak kazanmış olması halinde istihkak davası reddedilir. Mal çalınmış, kaybedilmiş veya rıza dışında elden çıkmış olduğu için zilyet mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanmamış olmasına karşın malı açık artırmadan veya bir pazardan veya benzeri eşya satandan kazanmışsa istihkak davası ancak davacının davalıya ödenen bedelin geri verilmesi şartıyla etkili olur. Diğer bir ifade ile Medeni Kanun madde 989'daki hüküm istihkak davasında da uygulanır. İstihkak davasında mülkiyet hakkının tespiti ile malın geri verilmesi istenir. Bu yüzden dava bir eda davası niteliğindedir. Dava mülkiyete dayandığından davacı mülkiyet hakkını ispat etmek zorundadır. Davacı bundan başka davanın açıldığı tarihte malın dolaysız zilyeti bulunduğunu ispat etmelidir. Zilyetliğe haklılık davalı tarafından ispatı gerekli bir itiraz teşkil eder. İstihkak talebi bir aynî taleptir ve bu sebeple zaman aşımına tabi değildir. İstihkak talebi yalnız doğuşu bakımından değil, varlığını sürdürmesi bakımından da davacının, mülkiyetinin ve davalının da zilyetliğinin devamına bağlıdır. İstihkak davası mülkiyetten ayrı olarak devredilemez. Mülkiyet veya zilyetlik sona ererse, malikin haksız zilyete karşı olan istihkak talebi de sona erer. Malik, haksız zilyete karşı istihkak talebi dışında diğer bir hukuki ilişki dolayısıyla malın geri verilmesine ilişkin başka taleplere de sahip olabilir. Örnek olarak intifa ilişkisi sona erince, intifa hakkı sahibinin kira veya ariyet ilişkisi sona erince, kiracı veya ariyet alanın sözleşme konusu malı geri vermek borcu vardır. Bu halde malikin zilyete karşı istihkak talebi ile zilyet ile aralarındaki hukuki ilişkiden doğan geri verme talebi yarışır. Her iki talep birbirinin yanında bağımsız olarak doğar ve varlığını sürdürür. 2. El atmanın önlenmesi, müdahalenin meni davası. Bu dava malikin zilyetliğine ve bu surette mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlar. El atmanın önlenmesi davası malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya, müdahaleye karşı kendisini koruma imkanı verir. Davalı müdahalede bulunan kimsedir. El atma doğrudan doğruya bir insan fiili sonucu vuku bulabileceği gibi davalının kendi iradesiyle yarattığı bir durum ile malikin mülkiyet serbestisini kısıtladığı bir hal olarak da gözükebilir. El atmanın davalının bir kusuruna dayanmasına gerek yoktur. Ancak el atma haksız olmalıdır. Malik el atmaya katlanmak yükümlülüğünde ise el atmanın önlenmesini isteyemez. El atmaya katlanma yükümlülüğü davalının sahip olduğu bir aynî haktan, örnek olarak geçit irtifakı veya kişisel bir haktan, örnek olarak taşınmasın kiraya verilmesi, komşuluk hukuku veya kamu hukukundan doğabilir. Mülkiyeti saldırıya uğrayan malik, el atmada bulunandan devam eden saldırıya son vermesini ister. El atma davalının fiilinden doğuyorsa, bu fiile son vermesi davalının iradesiyle yaratılan bir durumdan doğuyorsa, bu durumu ortadan kaldırması istenecektir. Malik saldırı dolayısıyla bir zarara uğramışsa, saldırı sona erse bile saldırıda bulunandan zararının tazminini isteyebilir. Bu dava el atmanın önlenmesi davasından farklı olup borçlar hukuku kurallarına ve özellikle haksız fiil zaman aşımına tabidir. El atmanın önlenmesi davası aynı bir davadır ve bu sebeple herhangi bir süreye tabi değildir. Fakat ancak saldırı devam ederken açılabilir. El atmanın önlenmesi davasında malik mülkiyet hakkını ve vuku bulan saldırıyı ispat etmek zorundadır. Bu açıdan saldırı halinde zilyetliğin korunması amacını güden ve hak sahipliğinin ispatını gerektirmeyen saldırının sona erdirilmesi davasından farklıdır. Saldırıya haklılık itirazının, yani malikin müdahaleye katlanma yükümlülüğünün varlığının ispatını davalıya yüklemek gerekir. Saldırının yenilenmesi tehdidi söz konusu ise malikin ilerideki bu olası saldırının önlenmesini Medeni Kanun madde 683'e dayanarak talep edebileceği kabul edilmektedir. 3. Mülkiyetin konusu ve kapsamı. Bir aynî hak olan mülkiyetin konusu eşyadır. Eşya kavramını daha önce incelediğimiz için yeniden üzerinde durmuyoruz. Keza daha önce işaret ettiğimiz gibi eşya hukukunun belirlilik prensibi uyarınca ancak bağımsız varlığı olan belirli bir şey, bütün halinde bir mülkiyet hakkına konu teşkil edebilir. Bunun sonucu yalın basit eşyada bir malın bir kısmına bir kişinin, diğer bir kısmına başka bir kişinin ayrı ayrı malik olmalarına hukuken imkan bulunmamasıdır. Örnek olarak bir otomobilin ön tarafına bir kişinin, arka tarafına başka bir kişinin ayrı ayrı malik olmalarına imkan yoktur. Şüphesiz ki bu iki kişi birlikte bu otomobile malik olabilirler. Fakat bu takdirde otomobil bütün halinde yine de tek bir mülkiyet konusudur. Yalnız bu mülkiyette birden çok hak sahibi vardır. Birleşik eşyalarda da asıl şey ile bunun bütünleyici parçaları bir bütün teşkil ettikleri ve hepsi bir bütün olarak belirli eşya vasfını taşıdığı için bir birleşik eşya ancak bütün halinde bir mülkiyet konusu olabilir. Asıl şey üzerinde başka bir kişinin bütünleyici parça üzerinde ayrı kişinin mülkiyeti bulunması mümkün değildir. Medeni Kanun madde 684 bu hususu açıklamak üzere bir şeye malik olan kimse o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur hükmünü taşımaktadır. Fakat bir şeyin ne zaman diğerinin bütünleyici parçası sayılacağı her zaman kolaylıkla tayin edilemez. Bir gözlüğün camının gözlüğün bütünleyici parçası olduğu kolayca anlaşılır. Keza bir otomobil tekerleği içinde durum böyledir. Fakat bir tablonun çerçevesinin bir otomobil radyosunun bütünleyici parça sayılıp sayılmayacağı kolayca söylenemez. Bu sebepledir ki birleşik bir eşyanın parçasını teşkil eden bütünleyici parça kavramı ile bir eşyanın eklentisi kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim Medeni Kanunumuz da 684. maddesinde bütünleyici parça kavramı, 686. maddesinde ise eklenti kavramı üzerinde durmak zorunluluğunu duymuştur. 1. Bütünleyici parçalar. Tanım 1. Medeni Kanun'un 684. maddesinin 1. cümle, 2. cümlesi bütünleyici parçayı şöyle tanımlamaktadır. Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. 2. Bütünleyici parça vasfının kazanılması. Bu tanıma göre bir şeyin diğer bir şeyin temel unsurunu teşkil ederek onun bütünleyici parçası haline gelmesi iki şarttan birinin gerçekleşmesine bağlıdır. Şöyle ki, ya bir şey asıl şeye sıkı bir maddi bağlantı ile bağlanmıştır ve maddeten asıl şeyden ayrılması ancak asıl şeyin yok olması, zarara uğraması veya yapısını değiştirmesiyle mümkün olabiliyordur. Ki bu halde bağlanan şey bizatihi asıl şeyin temel unsuru haline gelmiş ve bütünleyici parça olmuştur. Veya maddi bağlantı bu kadar sıkı değildir ama yerel adetler bağlanan şeyi asıl şeyin temel unsuru saydığı için kanun onun bütünleyici parçası vasfını kazandığını kabul etmektedir. Böylece bir şey asıl şeye sıkı maddi bağlantısı dolayısıyla esaslı unsur haline gelebileceği gibi yerel adet temel unsur saydığı için de bütünleyici parça vasfını kazanabilir. Fakat her iki halde de bir maddi bağlantı bulunması şarttır. Bir gözlüğün camı henüz gözlüğe takılmadan gözlükçü de ise bütünleyici parça değil bağımsız bir maldır. Ancak gözlüğe takılıp asıl şeyle maddi bağlantı kurulunca gözlük camı gözlüğün bütünleyici parçası olur. Aynı şekilde yerel adetlere göre bir evin temel unsuru sayılan pencere henüz eve takılmadan marangoz atölyesindeyken bütünleyici parça değil bağımsız bir maldır. Ancak eve takılıp asıl şeyle maddi bağlantı kurulunca pencere evin bütünleyici parçası olur. A. Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme. Sıkı maddi bağlantının anlamı Medeni Kanun madde 684'te o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça tarzında ifade edilmiştir. Bu bağlılığın mutlaka kaynaşma, çivilenmiş veya yapışmış olma anlamına alınmaması gerekir. Yer çekiminin sağladığı bağlılığın da maddi bağlantı unsurunu gerçekleştirebileceği kabul edilmektedir. Bu hususta verilen klasik örnek yer çekimi kanunu uyarınca damda duran kiremitlerin evin bütünleyici parçası sayılacağıdır. Hükümde de belirtildiği üzere ayrılmanın asıl şeye zarar vermesi halinde bağlanan eşya bütünleyici parça vasfını kazanır. Asıl şey ile bağlanan şey arasındaki maddi bağlantı bu şekilde sıkı olup da asıl şey yok olmadan, zarara uğratılmadan, yapısı değiştirilmeden ayrılma sağlanamayacaksa, bağlanan eşya artık temel unsur haline gelmiş ve bütünleyici parça vasfını kazanmıştır. Çünkü maddi bağlantı bünye itibariyle sıkı ve devamlı olup eşya bir bütün olarak ekonomik bir hizmet ifa eder. Artık bu halde bağlanan şeyin ayrıca yerel adete göre de temel unsur sayılıp sayılmayacağına bakmaya gerek yoktur. Örnek olarak bir inşaatta kullanılan beton demirinin yapının bütünleyici parçası haline geldiği açıktır. Buna karşılık maddi bağlantı bu kadar sıkı olmayıp ayrılma yalnız asıl şeyin ekonomik tahsis amacını gerçekleştiren niteliklerin veya asıl şeyin ekonomik öneminin azalmasına yol açacaksa, bu takdirde bağlanan eşyanın asıl şeyin temel unsuru haline gelip gelmediğini, asıl şeyin içinde bağımsızlığını kaybedip kaybetmediğini tayin gerekir. Bunun için ise ikinci şartın araştırılması gereklidir. B. Yerel adetlere göre temel unsur sayılma. Bu şart asıl şey ile bütünleyici parça arasındaki ekonomik bağlılığı ifade eder. Asıl şey ile bütünleyici parça tahsis edildikleri ekonomik amacı gerçekleştirecek bir ekonomik birlik teşkil eder. Ve bütünleyici parça asıl şeyin tahsis amacına sürekli olarak hizmet eder. Öyle ki bütünleyici parçanın asıl şeyden ayrılmasını, asıl şeyin ekonomik bakımdan tahsis amacını sağlayamayacak duruma düşmesine sebep olacaktır. İşte bu şartın gerçekleşmesi halinde sıkı maddi bağlantı bulunmasa bile bir şey diğerinin bütünleyici parçası sayılır. Bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini, diğer bir deyişle asıl şeyle ekonomik bir birlik içinde bağlanan şeyin bağımsızlığını kaybederek bütünleyici parça haline gelip gelmediğini tayin için yerel adete bakılacaktır. Böylece aynı şeyin bir bölgede bir şeyin temel unsuru sayılması, diğer bir bölgede sayılmaması mümkündür. Yerel adetlerin asıl şey ile bütünleyici parça arasındaki ilişkinin yerleşik sürekli olmasını aradığı hallerde bunu belirlemek için bağlanan şeyi birleştirenin iradesine bakmak gerekecektir. Bir binaya kiracı tarafından yerleştirilen kalorifer tesisatı, bir fabrikaya yerleştirilen makineler bu açıdan değerlendirilerek karar verilir. 3. Bütünleyici parça vasfının kaybı. Bir şeyin bütünleyici parçası yukarıdaki şartların ortadan kalkması üzerine bütünleyici parça vasfını kaybeder ve bağımsız mal durumuna girer. Asıl şeyden insan gücü veya doğal bir olay sonucu ayrılan bütünleyici parça, bu vasfı kaybedeceği gibi bir şeyin yerel adete göre temel unsuru sayılan şey, zamanla temel unsur olmaktan çıkarsa, asıl şeyden ayrılmış olmasa bile bütünleyici parça vasfını kaybeder. Normal olarak bütünleyici parça olmaktan çıkıp bağımsız mal durumuna giren şey, asıl şeyin malikine ait olur ve ayrı bir mülkiyet konusu teşkil eder. Fakat bazen bütünleyici parça asıl şeyden ayrıldığı an bu ayırmayı yapmaya yetkili başka bir kişinin mülkiyetine tabi olur. Örnek olarak Medeni Kanun madde 801, madde 994. 4. Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler. Medeni Kanunumuz bir şeyin bütünleyici parçası sayılması için gerekli şartları genel olarak 684. maddede belirtmiş ise de bazı şeyler için bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmaksızın bütünleyici parça vasfı tanımıştır. A. Yapılar ve dikili bitkiler. Medeni Kanun madde 718 fıkra 2 mülkiyetin kapsamına yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer, hükmünü taşımaktadır. Böylece bir binanın veya bir ağacın bulunduğu araziden yok olmadan, zarara uğratmadan veya yapısını değiştirmeden ayrılmasının mümkün olup olmadığı veya bunların yerel adetlere göre arazinin temel unsurunu teşkil edip etmediği nazara alınmaksızın bina ve ağaçlar arazinin bütünleyici parçası sayılırlar. Taşınır yapı adı altında kulübe ve baraka gibi hafif binalar bu hükümden müstesnadır. Medeni Kanun madde 728. B. Doğal ürünler. Keza Medeni Kanun madde 685 doğal ürünlerin de ayrılıncaya kadar asıl şeyin bütünleyici parçası sayılacağını belirtmektedir. Böylece doğal ürün vasfı taşıyan şeyler Medeni Kanun madde 684'teki şartların gerçekleşip gerçekleşmediği aranmaksızın Medeni Kanun madde 685 gereğince bütünleyici parça sayılırlar. Doğal ürün kavramı ise Medeni Kanun madde 685'te şöyle belirtilmiştir. Ürünler dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukuki ürünler ile bir şeyin özgülediği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. Bu sebeple doğal ürünler iki gruba ayrılır. Çift A, dönemsel olarak elde edilen ürünler. Medeni Kanun madde 685 hükmü dönemsel olarak elde edilen ürünleri doğal ürünler ve hukuki ürünler şeklinde ayırmaktadır. Doğal ürünler ya her mevsim veya her yıl ya da pek uzun olmayan aralıklarla meydana gelen ve ayrılması aslın verim kabiliyetini etkilemeyen ürünlerdir. Ağaçların meyveleri, tarlada yetiştirilen buğday, koyunun sütü ve benzeri. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. Medeni Kanun madde 685 son fıkra. Ürünün kendiliğinden yetişmesi veya bir emek sonucu meydana gelmesi ürün sayılması açısından bir fark yaratmaz. Meydana gelme aralığının belirli olması da zorunlu sayılmamaktadır. Önemli olan aslın ürün verme kabiliyetini etkilemeden uzun olmayan aralıklarla ürün alınabilmesidir. Hukuki ürün ise bir eşyadan veya bir alacaktan bir hukuki işlem dolayısıyla elde edilen dönemsel edimlerdir. Örnek olarak bir taşınır veya taşınmazın kiraya verilmesi dolayısıyla elde edilen kira geliri veya bir sermaye alacağının fiziki hukuki üründür. Doğal ürünler cismani varlıklardır. Hukuki ürünler ise bir eşyanın sağladığı gelirlerdir. Hukuki ürünlerin bütünleyici parça kavramı ile bir ilgisini kurmak mümkün değildir. Nitekim Medeni Kanun madde 685'in son fıkrası hükmünden de sadece doğal ürünlerin bütünleyici parça vasfından söz edilmiştir. Bu yüzden de hukuki ürünün de bütünleyici parça kavramına dahil edilir gibi gösterilmesi isabetsiz olmuştur. 2b. Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü verimler. Bunların zaman zaman tekrar etmesi aranmaz. Yerel adetin o şeyden elde edilmesini uygun görmesi yeterlidir. Bunlar bir ormanın ağaçları gibi organik şeyler, taş ve maden cevheri gibi organik olmayan şeyler de olabilir. Bir madenden cevher çıkarıldığı veya bir ocaktan taş çıkarıldığı zaman bunların yerine yenisi mevcut bulmaz. Fakat yerel adetin o şeyden elde edilmesini uygun gördüğü oranda bunlar da doğal ürün sayılmıştır. Bütünleyici parça sayılan doğal ürünler de asıl şeyden ayrılıncaya kadar aslın malikine aittir. Kural olarak ayrılınca da aslın malikine ait olur. Fakat kanun bazı kişilere başkasının mülkiyetine tabi bir malın ürünlerini toplayıp bu ürünlere malik olmak imkanını tanımış olabilir. Bakınız Borçlar Kanunu madde 270. 5. Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları. Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonucu Medeni Kanun madde 684'te belirtilmiştir. Bir şeye malik olan kimse o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. Malik olma bütünleyici parça üzerinde tasarrufta bulunma hakkını da vermekte ise de bu kuralın kanunlardan doğan istisnaları olduğuna değinmek gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18 madde 1. birinci maddesine göre imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıdaki belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Aynı maddenin 6. fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır. Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde şuulanma sadece zemine ait olup şuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. Düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahsur bulunmayan bir yapı ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şuyu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. Görüldüğü gibi kanun zeminin malikinin bütünleyici parça niteliğinde olan bina üzerindeki tasarruf hakkını sınırlandırmıştır. Yargıtay'da bu kanunun uygulaması sonucunda bazı hallerde arazi ve bütünleyici parça olan bina arasındaki hukuki ilişkinin kesildiğini, zeminin maliki olan kişinin bizzat kullanma yetkisi sınırlanarak ayrılmaz parça durumunda olan bina üzerindeki tasarruf gücünün sınırlandığını kabul etmektedir. 2. Eklenti. 1. Tanım. Medeni Kanun'un 686. maddesi eklentiyi şöyle tanımlamaktadır. Eklenti aynı şey malikinin, asıl şey malikinin anlaşılabilir arzusuna veya yerel adetlere göre işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Görüldüğü gibi bütünleyici parçalar bağımsız bir mal olarak varlık arz etmedikleri halde bir şeyin eklentisi bağımsız mal vasfını korumaktadır. Fakat eklenti aynı hak konusu olarak bağımsız mal vasfını koruyorsa da bütünleyici parçalardaki kadar sıkı olmamakla beraber asıl şeyle ekonomik bir birlik arz etmekte ve bunun eşya hukukunu da ilgilendiren bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bir malın diğer bir malın eklentisi sayılması için gerekli şartları ve eklenti olmanın sonuçlarını incelememiz gerekmektedir. 2. Eklenti vasfının kazanılması. Medeni Kanun'un 686. maddesindeki tanım göz önünde tutulursa ancak taşınır eşya diğer bir malın eklentisi olabilir. Böylece bir taşınmazın diğer bir taşınmazın eklentisi olması mümkün değildir. Ayrı iki sahibe de kayıtlı taşınmazlardan birinin mülkiyetinin diğerine bağlanmış olması halinde bir eklenti durumu değil, bir eşyaya bağlı mülkiyet durumu söz konusu olur. Buna karşılık asıl şeyin taşınır veya taşınmaz olması mümkündür. Fakat eklenti ilişkisi ancak iki mal arasında söz konusu olur. Bir hak ile bir mal veya diğer bir hak arasında eklenti ilişkisinden söz edilemez. Bir taşınır malın diğer bir şeyin eklentisi sayılması için iki grup şartın gerçekleşmesi gerekir. A. Özgüleme, tahsis. Bir taşınır malın diğer bir şeyin asıl şeyin eklentisi sayılabilmesi için bu taşınır malın asıl şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yarar sağlanması için sürekli bir tarzda özgülenmesi gerekir. Diğer bir deyişle söz konusu taşınır malın asıl şeyin ekonomik amacına tabi kılınmış olması aranır. Aynı ekonomik amaca hizmet eden iki maldan hangisinin asıl şey, hangisinin eklenti sayılacağını hukuk düzeni belirler. Şöyle ki, aynı ekonomik amaca hizmet eden taşınır ve taşınmaz mallardan daima taşınmaz asıl şeyi teşkil eder. Hatta taşınır malların değeri taşınmazdan çok fazla olsa dahi. Örnek olarak bir fabrika binasına nazaran makineler daha çok değer taşısalar bile taşınmaz asıl şeyi makineler eklentiyi teşkil eder. Zira ancak taşınır mallar eklenti vasfı taşıyabilir. Taşınırlar arasındaki özgüleme meselesinde ise hangi malın ekonomik amacına diğerinin özgülendiği iş hayatındaki düşüncelere göre tayin edilir. Ekonomik özgülenme bir malın diğerinin işletilmesine bir otel ve mobilyası gibi, korunmasına gözlük ve kabı gibi veya yarar sağlanmasına masa ve camı gibi hizmet etmesinden anlaşılır. Fakat kanun özgülenme unsurunun varlığının kabul edilebilmesini aşağıdaki subjektif unsurlardan birinin varlığına bağlı kılmıştır. Bir malın diğer bir şeyin ekonomik amacına özgülendiği ya yerel adetlerden veya malikin açık arzusundan anlaşılmalıdır. Bir malın diğerinin ekonomik amacına özgülendiği hususunda taşınmazlarda tapu kütüğünde beyanlar hanesine eklenti olarak yapılan kayıt, Medeni Kanun madde 862, TST madde 61, malikin özgülenme arzusunu açıklayıcı bir rol oynar ve beyanlar hanesinde eklenti olarak zikredilen şeylerin eklenti sayılması hususunda bir karine teşkil eder. Fakat hemen belirtmek gerekir ki beyanlar hanesine yapılan kayıt veya malikin özgüleme arzusunu başka şekilde açıklamış olması eklenti için aranan diğer bütün şartlar ve özellikle aşağıda inceleyeceğimiz maddi bağlantı şartı bulunmadıkça bir malın eklenti vasfı taşımasını sağlamaz. Diğer taraftan tapu kütüğünde bir beyan bulunmasa ve malikin özgüleme arzusu belirlenmese bile yerel adete göre özgüleme unsurunun bulunduğu anlaşılan hallerde diğer şartlarda varsa bir mal eklenti vasfı taşır. Bir malın diğerinin ekonomik amacına özgülenmesinin eklenti vasfını kazandırması için özgülemenin sürekli bir tarzda olması gerekir. Süreklilikten maksat ebedilik değil, devamlı, durable olmaktır. Geçici bir özgüleme eklenti vasfı kazandırmaz. Özgülemenin sürekli mi yoksa geçici mi olduğu her olayın bünyesine göre tayin edilecektir. Medeni Kanun 687. maddesinde belirtilen hallerde özgülenme unsuru bulunamayacağı için eklenti vasfı söz konusu olamayacağını açıkça belirtmiştir. Asıl şeye zillet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak, kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. Böylece satılmak veya kiralanmak üzere bir vitrine konulan mallar vitrinin bir kamyonla taşınan veya kamyonun bir kasaya yerleştirilen mücevherler kasanın evde yakılmak için depoya konulan kömür evin eklentisi sayılmaz. B. Dış bağlantı. Asıl şeyin ekonomik amacına özgülenen taşınır malın eklenti vasfını kazanabilmesi için sözü geçen özgülenmenin iki şey arasındaki maddi bir bağlantı ile dışa karşı belirli hale gelmesi, yani asıl şey ile dış bağlantı arasında bağlantı bulunması, eklentinin asıl şeye tabi kılınması gerekir. Eklenti durumunu üçüncü kişilere bu unsur açıklar. Bu dış bağlantı, Medeni Kanun madde 686'da eklentinin asıl şeyle birleştirilmesi veya asıl şeye takılması veya asıl şeye bağlı kılınması tarzında ifade edilmiştir. Özgüleme arzusu bulunsa, hatta açıklansa dahi dış bağlantı kurulmadıkça eklenti olmak vasfı gerçekleşmez. Keza dış bağlantı çözülürse eklenti olmak sıfatı da sona erer. Fakat asıl şeyden geçici bir zaman için ayrılmakla eklenti vasfı kaybolmaz. Medeni Kanun madde 686 son fıkra. Örnek olarak gözlük. Kabından çıkarılınca kabın eklenti olma vasfı ortadan kalkmaz. Fabrikanın bir makinesi tamire gönderilince makine eklenti olmaktan çıkmaz. 3. Eklenti olmanın hukuki sonuçları. Bütünleyici parçalar bağımsız eşya vasfı taşımadıkları, ayrı aynı hak konusu olmadıkları halde eklenti asıl şeyden bağımsız bir hukuki varlık olarak ayrı aynı hak konusudur. Asıl şey üzerinde ayrı bir mülkiyet, eklenti üzerinde ayrı bir mülkiyet vardır. Bu sebeple asıl şeyin bir kişiye, eklentinin diğer bir kişiye ait olması mümkündür. Örnek olarak mülkiyeti saklı tutulması şartıyla satılıp bir fabrika binasına yerleştirilen makineler fabrikanın eklentisi olur. Fakat makinelerin mülkiyeti hala satıcıya aittir. Halbuki bu makineler bir taşınmaza bütünleyici parça teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş olsa artık üzerlerinde ayrı mülkiyet kalmaz ve bunlar taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Eklentinin hukuken asıl şeyden ayrı bir varlığı bulunmakla beraber eklenti asıl şeyin ekonomik amacına hizmet ettiği için Medeni Kanun bir şeye ilişkin tasarruflar aksi belirtilmedikçe eklentisini de kapsar hükmünü kabul etmiştir. Medeni Kanun madde 686. Maddede yer alan tasarruflar deyimi tasarrufi işlem anlamındadır. İsviçre Medeni Kanunu'nun maddemizi karşılayan 644. maddesi bu hususta tereddüte yer bırakmamaktadır. Şu halde asıl şey başkasına devredildiği, rehnedildiği veya üzerinde başka bir sınırlı aynı hak kurulduğu zaman istisna olunmayan eklenti de devredilmiş, rehnedilmiş veya sınırlı aynı hakka tabi kılınmış olmaktadır. Burada sadece asıl şeye ait tasarruf işlemi yapılmakta, bu tasarruf kendiliğinden eklentiyi de kapsamaktadır. Tarafların bu sonucu düşünmüş veya istemiş olmaları aranmaz. Tarafların iradesi ancak eklentiyi asıl şeye ait tasarrufun kapsamı dışında tutma yönünde olduğu zaman önem taşır. Örnek olarak bir taşınmaz devir veya rehin edilince tapu siciline yapılan tescil sonrasında eklenti bakımından herhangi bir mülkiyeti nakil veya rehin işlemi aranmaksızın eklentinin mülkiyeti de geçmiş olmakta ve eklenti de rehnedilmiş bulunmaktadır. Meğer ki eklenti devir veya rehinden hariç tutulmuş olsun. Söz konusu sonuç özellikle rehin bakımından önem taşımaktadır. Zira taşınır bir malı rehin etmek için malın rehin alana teslim edilmesi ve malın malikinin elinden çıkması zorunludur. Örneğin bir fabrikanın makinelerini rehretmek için makineleri söküp rehin alana teslim etmek gerekir. Medeni Kanun madde 939. Halbuki taşınmaz rehninin eklentiyi de kapsaması sayesinde fabrika üzerinde taşınmaz rehni tapu siciline tescil ile kurulunca makineler de rehin kapsamına gireceği için o oranda fazla kredi elde edilmekte. Makineler malikin elinde kaldığı için de o bunları çalıştırarak borcunu ödemek imkanını elinde tutmaktadır. Medeni kanun, eklentinin rehin bakımından önemini göz önünde tutarak taşınmaz rehni bahsinde bu hususta ayrıca hüküm koymuştur. Medeni kanun madde 862 fıkra 1'e göre rehin taşınmazı eklentileriyle birlikte yükümlü kılar. Medeni kanun madde 862 fıkra 2 ise eklentiler bakımından kütükte beyanlarhanesine yapılacak kaydın meydana getireceği karineyi şöyle ifade etmektedir. Rehnin kuruluşu sırasında makine, otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak gösterilen ve tapu kütüğünde beyanlar sütuna yazılan şeyler kanuna göre bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılır. Derhal ifade edelim ki taşınmazın eklentisi durumunda olan bir şey tapu kütüğünde beyanlar sütununa kaydedilmiş olmasa da rehnin kapsamına girer. Buna karşılık beyanlar sütununda eklenti olarak gösterilmiş bir şeyin bu vasfı kazanmak için gerekli şartları taşımaması halinde de beyanın değeri kalmaz. Beyanlar sütunundaki bu kayıt tescillere ait olumlu ve olumsuz etkileri taşımaz. Sadece aksinin ispatı mümkün olan bir karine ortaya koyar. Karineyi çürütmek aksini iddia edene düşer. Örnek olarak rehin hakkı bulunmayan bir alacaklı, kütükte eklenti olarak yazılı şeyin eklenti vasfı olamayacağını ispat ederek o şeyin taşınmaz rehninin kapsamı dışında kalacağını ortaya koyabilir. Beyanlar sütununda kayıt bulunmayan hallerde ise kim bir şeyin eklenti olduğunu iddia ederse o bunu ispatla yükümlüdür. Asıl şeye ait tasarruf işleminin eklentiyi de kapsaması, eklentinin asıl şeyin malikinden başka bir kişiye ait olması halinde tasarruf işleminin bu kişiye etkisi meselesini ortaya çıkarmaktadır. Bu hususta eklentinin malikinin elinden rızası dışında çıkmış olup olmadığına ve asıl şeyle birlikte eklenti üzerinde aynı hak kazanan kişinin iyi niyetli olup olmadığına bakılır. Medeni Kanun madde 988-989 örnek olarak A, B'den mülkiyeti saklı tutma sözleşmesiyle satın aldığı bir makineyi fabrikasına yerleştirdikten sonra fabrikayı C'ye satıp onun adına tescil ettirmişse C iyi niyet sahibi olmak şartıyla makinenin mülkiyetini de kazanır. Aynı durum rehin bakımından da söz konusudur. Bununla birlikte Medeni Kanun madde 862 son fıkrada yer alan üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır hükmünün ne yolda anlaşılacağı tartışmalıdır. Yukarıdaki örnekte A, B'den çalınmış makineleri fabrikasına yerleştirmiş ve sonra makineyi C'ye temlik etmiş olsa C, makinelerin mülkiyetini kazanamaz. 4. Mülkiyetin çeşitleri. 1. Genel olarak aynı hakların içinde en geniş yetki sağlayan hak olan mülkiyet, hakkın konusuna, hak sahibinin tayin ediliş tarzına ve hak sahibinin adedine göre çeşitli şekiller arz etmektedir. Gerçekten mülkiyette konu olan malın taşınır veya taşınmaz olmasına göre taşınır mülkiyeti ve taşınmaz mülkiyeti ayrımı söz konusu olmaktadır. Bu ayrım, mülkiyet hakkı bahsinde medeni kanunun temel ayrımını teşkil etmektedir. İkinci bölüm taşınmaz mülkiyeti, medeni kanun madde 704-761, üçüncü bölüm taşınır mülkiyeti, medeni kanun madde 762-778'i düzenlemektedir. Biz de bu iki mülkiyet tarzlarının her birini müteakip iki bölümde inceleyeceğiz. Mülkiyet hakkı, sahibinin tayin tarzına göre de kişiye bağlı mülkiyet veya eşyaya bağlı mülkiyet şeklinde ortaya çıkar. Normal olan mülkiyetin bir veya birden çok kişiye doğrudan doğruya ait olmasıdır. Fakat medeni kanun bazı hallerde bazı şeylerin mülkiyetini bir veya birkaç taşınmaza bağladığı gibi, medeni kanun madde 721, hukuki işlem ile de bir taşınmazın mülkiyeti diğer bir taşınmaza bağlanarak eşyaya bağlı mülkiyet, sübjektif kurulabilir. Bu tarz mülkiyetin tapu siciline nasıl tescil edileceğini tapu sicili bahsinde gördük. Eşyaya bağlı mülkiyet, bağlı olduğu maldan bağımsız olarak devredilemez ve rehnedilemez. Mülkiyet hakkı, hak sahibinin adedi bakımından da tek kişi mülkiyeti, ferdi mülkiyet ve birlikte mülkiyet tarzında bir ayrıma tabi tutulur. Bu ayrımı özel mülkiyet ve kamu mülkiyeti ayrımı ile karıştırmamak gerekir. Kamu mülkiyeti malların kişilere değil topluma ait olmasını ifade eder ve bu medeni kanun anlamında bir mülkiyet değildir. Özel mülkiyet, mülkiyetin topluma değil bireylere ait olmasını ifade eder. Medeni kanunun düzenlediği mülkiyet ve anayasanın 35. maddesinin güvence altına aldığı mülkiyet bu tarz mülkiyettir. İşte tek kişi mülkiyeti ve birlikte mülkiyet halleri bu özel mülkiyetin çeşitleridir. Medeni kanun birlikte mülkiyet olarak iki tarz mülkiyeti düzenlemektedir. Birden çok kişi bir maldaki mülkiyet hakkında pay, hisse sahibi bulunduğu takdirde paylı mülkiyet, birden çok kimse aralarındaki ortaklık ilişkisi dolayısıyla bir mala ortaklaşa malik bulunuyorsa el birliği mülkiyeti söz konusu olur. Birden çok kişinin bu şekillerde bir mala birlikte malik olması ile birden çok kişiden kurulu bir tüzel kişinin bir mala malik olması karıştırılmamalıdır. Şayet birden çok kişi bir tüzel kişi meydana getirmişler ise bu tüzel kişiye ait mallar sözü geçen üyeleri ekonomik yönden ne derece ilgilendirirse ilgilendirsin, onların mal üzerinde mülkiyet hakları söz konusu değildir. Tüzel kişi üyelerinden bağımsız başlı başına bir varlık olarak malların malikidir ve sonuç itibariyle birlikte mülkiyet değil, tek kişi mülkiyeti söz konusu olur. Medeni kanunumuz mülkiyetin genel hükümlerine tahsis ettiği 4. kitap 1. kısım 1. bölümde birlikte mülkiyet başlığı altında paylı mülkiyet ve el birliği mülkiyetini ayrı ayrı düzenlemiştir. Bu iki tarz mülkiyetin dışında kat mülkiyeti kanununda bir mülkiyet şekli olarak kat mülkiyeti düzenlenmiştir. Kat mülkiyeti arsa ve ortak yerlerdeki mülkiyet payına bağlı bir özel mülkiyettir. Ayrıca medeni kanunun bu husustaki hükümleri incelenecek, kat mülkiyeti ise toplu olarak incelenmek üzere ileriye bırakılacaktır. Paylı mülkiyet. Birinci kavram. Medeni kanun paylı mülkiyeti madde 688'de paylı mülkiyette birden çok kimse maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir ifadesiyle belirlemiştir. Medeni kanunun paylı mülkiyet hükümlerini ve bu hükümleri açıklayan çeşitli fikirleri göz önünde tutarak paylı mülkiyet kavramını belirleyen unsurları şöyle belirtebiliriz. A. Paylı mülkiyette bu mülkiyete tabi şey bir bütün olarak tek bir mülkiyet konusudur. Şayet malın niteliği el verip de mal birden çok parçaya bölünerek her bir parça ayrı mülkiyet konusu olmuşsa ortada paylı mülkiyet değil birden çok kişinin ayrı ayrı mülkiyeti söz konusu olur. Böylece eşya hukukundaki belirlilik prensibi uyarınca paylı mülkiyete tabi şey bir bütün halinde tek bir mülkiyet hakkının konusudur. Tek bir paydaş da eşyanın her yerinde hak sahibidir. B. Söz konusu tek mülkiyet hakkı tek kişi mülkiyetinden farklı olarak tek kişiye değil birden çok kişiye ait bulunmaktadır ve bu sebeple sözü geçen kişiler arasında mülkiyet hakkı dolayısıyla bir ilişki yani paylı mülkiyet birliği vücut bulmaktadır. Fakat bu birlik bir tüzel kişilik oluşturmaz. Aynı kimseler birden çok mala paylı olarak malik olsalar her bir mal için ayrı paylı mülkiyet birliği vücut bulur. C. Birden çok kişi söz konusu mülkiyetin bir payına hissesine sahip bulunmaktadır. Bu sebeple paylı mülkiyete doktrinde paylı ortaklık, hisseli ortaklık da denilmektedir. Aslında pay bir mal değil, bir haktır. Fakat medeni kanun bazı istisnalar dışında taşınmaz mülkiyetindeki payı taşınmaz hükümlerine tabi tutmuştur. Yukarıda belirlediğimiz unsurları göz önünde tutarsak paylı mülkiyeti şöyle tanımlayabiliriz. Paylı mülkiyet, bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının paylı olarak birden çok kimseye ait olması halidir. Mülkiyet dışındaki aynı hakların ve alacak haklarının da paylı olarak birden çok kişiye ait olması mümkündür. Alman Medeni Kanunu bu hususta genel hükümler koymuş. Olduğu halde medeni kanunumuzda bu tarzda hükümler yoktur. Paylı mülkiyet hükümleri diğer paylı hak ortaklıklarına ancak o kurumların bünyesi el verdiği oranda kıyasen uygulanabilir. 20. ayrımın sonu sayfa 255.